Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 13. ayrım, sayfa 103. Yaşar Kemal, yalnız Köroğlu hikayesiyle değil, genel olarak başkaldırı edebiyatının tipik örnekleri arasında yer alan eşkıya hikayeleriyle yakından ilgilenmiş, bunları incelemiş, araştırmış ve bazılarını yeniden yazmıştır. Üç Anadolu Efsanesi kitabındaki yapıtlardan biri, Köroğlu hikayesinin yeni bir anlatısıdır. 19. yüzyıl sonunun ünlü eşkıyası Çakırcalı Efe üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu yazdığı yarı biyografi yarı roman bir yapıtı 1956 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilmişti. Sonra Çakırcalı Efe adıyla kitap halinde çıktı. 1972. Yaşar Kemal ilk romanı İnce Mehmet'in konusunu seçerken de tüm dünyada yaygın olan soylu eşkıya hikayesi geleneğinden esinlenmiştir. Dipnot 2. Aşağıda göstermeye çalışacağım gibi Kuyucaklı Yusuf da bu geleneğin içindedir ve İnce Mehmet ile arasında ilginç benzerlikler bulunur. Köroğlu, Yalnız Efe, dipnot 3. Ömer Seyfettin'in bitmemiş ama özeti bilinen hikayesi. Çakıcı Efe, dipnot 4. Zeynel Besim Sun, Çakıcı Efe, Çakırcalı Mehmet'in hayatı ve maceraları, İzmir 1934, yarı tarihsel biyografi, yarı tarihsel roman sayılabilir. Gibi, halkın içinden çıkmış ve zalim beylere, ağalara karşı yoksul halkı koruyan eşkıya figürü yalnız Türkiye'de değil, tüm dünya edebiyatında görülür. Bundan ötürü İnce Mehmet yalnız Türk soylu eşkıyalarıyla değil, çeşitli ülkelerin Robin Hood, Billy the Kid, Jesse James gibi efsaneleştirilmiş haydutlarıyla akraba sayılır. Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerindeki haydutluk kurumu üzerine bir araştırma yapmış olan İngiliz tarihçisi E.J. Hobsbawm, Bandits adlı kitabında haydutları birkaç kategoriye ayırmış ve bu kategorilerin özelliklerini saptamıştır. Hobsbawm'ı ilgilendiren sıradan kanun kaçakları, katiller, hırsızlar değil, yasalara göre suçlu oldukları halde halkın gözünde suçsuz hatta kahraman sayılan toplumsal dediği haydutlardır. Hobsbawm bu toplumsal haydutlar arasından ayırdığı ilk kategoriye soylu eşkıya adını verir. Bunlar köylülerin baskı altında ezildiği, sömürüldüğü kırsal kesimde zalim yöneticilere karşı baş kaldırmış ve adalet istemiş haydutlardır. Çeşitli ülkelerin hikayelerinde, şiirlerinde, romanlarında görülen bu tip haydutun ortak özelliklerini 9 maddede toplar Hobsbawm. Bu 9 maddeyi şöyle özetleyebiliriz. 1. Soylu eşkıya bir suç işlediği için dağa çıkmaz. Bir haksızlığa uğradığı için dağa çıkar ve eşkıya olur. 2. Yapılan haksızlıkları düzeltir. 3. Zenginden alıp fakire verir. 4. Ancak kendini savunmak ya da haklı olmak koşuluyla öç almak için adam öldürür. 5. Eğer yaşarsa halkının arasına toplumun saygın bir üyesi olarak döner. 6. Halk kendisine hayrandır ve onu destekler. 7. Ancak ihanet sonucu ölür çünkü dürüst hiçbir insan onu ihbar etmez. 8. Hiç değilse teorik olarak görünmezdir ve yenilgiye uğratılamaz. 9. Kralın ya da imparatorun düşmanı değildir çünkü onlar adaletin kaynağıdır. Soylu eşkıyanın düşmanı bölgesindeki mütegallibedir. Halka zulmeden toprak sahipleri, derebeyleri. Dipnot 5. Bakınız E.J. Hobsbawm, Bandits, Pelikan Books, 1972, sayfa 42-43. Hobsbawm kitabında verdiği örneklerle gösteriyor ki, tarihte yaşamış ve yoksulu, ezileni kollamış bir takım haydutlar, gerçekte bu denli erdemli, ülkücü kişiler olmasalar da, halk onları hayalinde yüceltmiş ve haklarında birer efsane yaratmıştır. Bu efsaneler de birbirine benzemektedir. Çünkü ezilen halkın zulüm karşısında susup boyun eğmek yerine baş kaldırarak zalimlerden öç alan, adalet dağıtan kahramana gereksinimi vardır. Adalet umudunu ayakta tutacak böyle bir kişi çıkmasa da halk onu kafasında kendi yaratır ve ölümsüzleştirir. Bundan ötürü dünyanın değişik ülkelerinde rastlanan soylu eşkıya tipi aynı özellikleri taşır. Mehmet Bayrak'ın Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri 1985 adlı kitabından da anlaşılacağı üzere Türk edebiyatında eşkıyalık ve başkaldırı teması hayli yaygındır. 1950 sonrası Anadolu edebiyatında da İnce Mehmet bu konuda tek yapıt değil ama bunların hepsi soylu eşkıya temasını işlemez. Bundan ötürü burada soylu eşkıya romanının yapısını betimlerken İnce Mehmet'ten başka Mehmet Bayrak'ın adlarını andığı için dikkatimi çeken bu iki romana da değineceğim. Hasan Kıyafet'in Gominis İmamı'nı 1969 ve Timur Karabulut'un Çepel Dünya adlı romanını 1971. Bizdeki eşkıya öykülerinden yukarıda sözünü ettiklerimizin Habsbawm'ın saydığı 9 özelliğe sahip oldukları yadsınamaz. Dolayısıyla İnce Mehmet bütün dünyada yaygın olan soylu eşkıya hikayeleri geleneğine girer ama bizdeki örnekleriyle bağı daha açıktır. Başka bir deyişle Köroğlu, Yalnız Efe, Çakıcı Efe, İnce Mehmet'te bir iç metin olarak vardırlar ve bundan ötürü de kahramanları arasındaki ortak özelliklerden başka kanımca ortak bir yapının da varlığını kanıtlayabiliriz. Bu eşkıya öyküleri 4 ana bölümden oluşan bir yapı üzerine kurulmuşlardır. 1. Kahramanın çocukluk yıllarını kapsayan ve baş kaldırısına neden olan olaydan önceki durumun anlatıldığı ilk ana bölümde acımasız ağaların ya da beylerin yönetimi altında zulüm gören köylünün durumu sergilenir. Köroğlu'nda astığı astık, kestiği kestik Bolu Bey'i vardır. Yalnız Efe'de Esoğlu adında hain bir ağa köylülerin topraklarını ellerinden almaktadır. Çakıcı Efe'de ağaların ve zaptiyenin zulmüyle yürüyen yozlaşmış bir idare hüküm sürmektedir. İnce Mehmet'te Abdi Ağa sahip olduğu 5 köyün emeğini onları aç bırakacak denli sömürmektedir. Gominis İmam'da Hasan Ağa köylülerine acımasızca davranan zalim bir ağadır. Çepel Dünya'da köyün ağası Demiroğlu etrafa dehşet salmış alçak bir ağadır. 2. İkinci bölümde kahramanın kendisine ya da anası, babası, karısı gibi sevdiği bir yakınına karşı ağanın, beyin yaptığı büyük bir kötülük yer alır ve bunun sonucu kahraman dağa çıkar, eşkıya olur. Örneğin Köroğlu'nun babasının gözlerine mil çekilir, Yalnız Efe'nin babası Esenoğlu tarafından öldürülür, Çakıcı Efe çocukken babasını zaptiye kalleşçe vurur, İnce Mehmet'in elinden yavuklusu Hatça zorla alınmak istenir, Gominis İmam'da Hasan Ağa, Umur'un kardeşini ve babaannesini evleriyle birlikte yakar. Demiroğlu, Alo'nun anasını döverek öldürtür ve Alo da diğerleri gibi eşkıya olur. 3. Eşkıyalık dönemine ayrılan 3. bölümde kahramanın soylu eşkıya olarak yoksul köylüye yaptığı iyilikler, zalimlere verdiği cezalar ve kendi öcünü alması anlatılır. İnce Mehmet köylüyü toprağın sahibi yapar, Abdi Ağa'yı öldürür. Gominis İmam umur köylülere doktor, ilaç sağlar ve ağalık kurumuna son vermek ister. Hasan Ağa'yı da öldürür. Alo, köylerde kooperatif kurarak ağaya para verme usulünü kaldırır, Demiroğlu'ndan da öcünü alır. 4. 4. bölümde kahramanın sonunu okuruz. Eşkıya kahraman ya halkına döner ve onlar da kahramana sahip çıkarlar ya da ortadan kaybolur. Bir rivayete göre tüfek icadı olunca Köroğlu eşkıyalığı bırakmış, kaybolmuştur ortadan. Yalnız Efe'nin cesedi ise hiçbir yerde bulunmaz. İnce Mehmet ise dağlara doğru uzaklaşır, haberi alınmaz bir daha. Az yukarıda Kuyucaklı Yusuf ile İnce Mehmet arasında da ilginç benzerlikler bulunduğunu söylemiştim. İşte bunlardan birkaçı. Kuyucaklı Yusuf da İnce Mehmet de babasızdırlar. İkisi de evlat edinilirler. İkisinin de sevdiği kızı zengin kötü adam oğluna, yeğenine almak ister. Yusuf da Mehmet de sevgililerini kaçırırlar. İkisi de rakipleri olan erkeği silahlı bir çatışmada tabancayla öldürürler. İkisinin de karıları bir silahlı çatışmada ölür. İkisine de romanın sonunda yalnız olarak atını dağlara sürerken bırakırız. Çeşitli episodlar arasındaki bu benzerlikler kendi başlarına önemli sayılmayabilirlerdi ama Kuyucaklı Yusuf'un yarım kalmış bir eşkıya romanı olduğunu kanıtlarsak bu episodların anlamı değişir ve eşkıya romanlarında saptadığımız dört bölümden ilk ikisini oluşturdukları görülür. Sabahattin Ali'nin iki arkadaşından Cevdet Kudret ve Pertev Naili Boratav'dan öğrendiğimize göre Kuyucaklı Yusuf bir üçleme olarak tasarlanmıştı ve Çineli Kübra adını alacak olan ikinci ciltte Yusuf'un eşkıyalık serüvenleri anlatılacaktı. Dipnot 6. Bakınız Filiz Ali Laslo ve Atilla Özkırımlı, Sabahattin Ali, Cem Yayınevi, 1979, sayfa 288-289. Eğer Sabahattin Ali düşündüklerini gerçekleştirseydi, o zaman elimizdeki Kuyucaklı Yusuf, soylu eşkıya öyküsünün sözünü ettiğim dört ana bölümlük yapısının ilk ikisini içeren bir roman olacaktı. Uzun tutulan birinci ana bölümde zengin eşrafın zorbalığının ırza geçmeler, adam öldürmeler ve hakkını arayamayan halkın ezilişinin ortaya konduğunu, ikinci ana bölümde ise Yusuf'un dağa çıkmasına neden olacak olayın yer aldığını görürdük. Yani karısının namusuna el atma girişimi üzerine çıkan çatışmada karısının vurulup sonra yolda ölmesi olayının. Dağa çıkan Yusuf'un eşkıya olarak yaptıklarının anlatılacağı üçüncü bölümü romanın ikinci cildinde bulacaktık. Birinci ciltte soylu ilkelin erdemlerini temsil eden Yusuf'un dağa çıktıktan sonra soylu eşkıyaya dönüşeceğini tahmin etmek güç değil. Ancak Sabahattin Ali'nin dördüncü bölüm için ne düşündüğünü kesin olarak bilmiyoruz. Kesin olan Kuyucaklı Yusuf'un da Köroğlu, Yalnız Efe, Çakıcı Efe ve İnce Mehmet ile aynı yapıyı sergilediğidir. Dipnot 7. İnce Mehmet metninin içinde başka bir soylu eşkıyanın yaşamı da özetlenir. Mehmet'in dağa çıkmadan önce rastladığı Koca Ahmet artık yaşlanmış bir eşkıyadır. Kendisi askerdeyken anasının ırzına geçen Hüseyin Ağa'yı köye dönünce öldürmüş, eşkıya olmuş ve 16 yıl zenginlerden aldığı parayla gezdiği bölgenin hastalarına ilaç, öküzsüzüne öküz, fukarasına unluk almış, afa uğrayıp köye indikten sonra da ünü bir destan gibi dillerde dolaşmış. Bakınız İnce Mehmet, Remzi Kitabevi, 5. baskı, sayfa 65-66. Yazımızda metin olarak bu baskı kullanılmıştır. İnce Mehmet, ana kalıplarını olsun, diğer birçok özelliklerini olsun, soylu eşkıya hikayelerinin oluşturduğu geleneğe borçludur. Ama Yaşar Kemal, günümüzde bu tür bir roman yazarken geleneksel olanı aşmak zorundaydı. Göreceğimiz gibi Yaşar Kemal, İnce Mehmet'in soylu eşkıya imgesine yeni kimlikler ekleyecek, zenginlik katacaktır. Onun için metni incelerken hem geleneksel olanı hem de onu aşan yönlerini belirtmek ve böylece yazarın soylu eşkıya konusunu yeniden nasıl işlediğini saptamak gerekir. Şimdi Yaşar Kemal'in dörtlü yapıyı ve soylu eşkıyayı romanında nasıl kullandığına biraz daha yakından bakalım. Yazar, romanın başında Abdi Ağa'nın dayağından ve zulmünden kurtulmak için köyden kaçan küçük Mehmet'in sonra yakalanıp geri getirilmesi olayını anlatırken, Abdi Ağa'nın kişiliğini ve sahibi olduğu köylerdeki köylünün durumunu açıklama fırsatını bulur. Abdi Ağa, Dikenli Düzü'nde kurulmuş 5 köyün ağasıdır, tüm topraklar onundur ve bundan ötürü köylülerin ektikleri topraktan kaldırdıkları ürünün 2/3'ünü ağa alır. Onun için köylünün erzakları kışın sonuna kadar yetmez. Her yıl bu böyle olurdu. Köyün yarıdan çoğu aç kalır, dökülürdü kapısına Abdi Ağa'nın. Ona borçlanarak biraz çavdar, buğday ve arpa alabilmek için. Diyebiliriz ki birinci ana bölümde taraflar ve sömürü düzeni belirmektedir. Bir yanda doymak bilmeyen açgözlü toprak ağası Abdi Ağa, bir yanda da onun aç bıraktığı, sömürdüğü köylüler vardır. Köylüler için Abdi Ağa demek, kıtlık demek. Bu nokta önemli çünkü göreceğimiz gibi dörtlü kalıbın son bölümünde İnce Mehmet'te bereketi temsil edecek ve roman bereketin kıtlığı ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak. İkinci ana bölüme gelince, Mehmet büyüdükten sonradır ki ancak dağa çıkmasına neden olan olay patlak verir. Ve işte burada yazar, soylu eşkıya öyküsünü ikinci bir gelenek ile besler. Aşık hikayeleri geleneğiyle. Dipnot 8. Bu noktaya daha önce William C. Hickman da dikkat çekmişti. Bakınız, Traditional Themes in the Work of Yaşar Kemal, İnce Mehmet, Edebiyat. A Journal of Middle Eastern Literatures, cilt 5, numara 1 ve 2, 1980, sayfa 60. Oysa, soylu eşkıya hikayelerinde romantik aşk önemli yer tutmaz. Bazen hiç yer almaz. İnce Mehmet'te ise aşk da romanın kahramanına uygun biçimde aşık hikayelerindeki gibi yüceltilmiş bir değer olarak alır yerini. Uğrunda ölünebilecek bir değerdir bu. Mehmet ile Hatice birlikte büyümüşler ve sonra birbirlerini öyle sevmişlerdir ki sevdaları dillere destan olmuştur. Köylülere sorarsanız bu kara sevdalıları Allah nişanlamıştır ve ayıran iflah olmaz. Bu ikisi ayrılamazlar zaten. Ben Hatice'yi bilirim, öldürür kendini der bir köylü. O öldürürse Mehmet de yaşamaz diye ekler diğeri. Kısacası onları ayırmak, aşık hikayelerinde olduğu gibi günah işlemek sayılır. Ne var ki Abdi Ağa araya girer ve kızı kendi yeğenine nişanlar. Bunun üzerinedir ki Mehmet ile Hatice kaçarlar ve yakalanınca Mehmet, Abdi Ağa'yı yaralar ve silah çeken yeğenini vurur, öldürür. Tek başına dağa çıkar. Mehmet, Hatice'sinden ayrı düşürülmüştür ama ona kavuşmak için ölümü bile göze alacak ve bir gün hapsedilmiş sevgilisini jandarmaların elinden çekip alacaktır. Diyeceğim, yazar soylu eşkıya temasının içine aşık hikayeleri temasını örerek öyküyü zenginleştirmiştir. İnce Mehmet'in eşkıyalığının anlatıldığı 3. bölümün temel olaylarını Abdi Ağa'dan öç alma girişimleri oluşturur. Ağa, dağa çıkan Mehmet'in anasının kanlısı olmuş. Hatice'yi yalancı tanıklarla katil diye hapse attırmıştır. Mehmet'in Abdi Ağa'nın peşine düşmesi, Ağa'nın Mehmet'i öldürtmek için uğraşları, takipler, baskınlar, tuzaklar, kuşatmalar, çarpışmalar birbirini kovalar ve okur, heyecanlı bir serüven romanının tadını çıkarır bu kısımda. Yazar, Mehmet'i ilk önce Deli Durdu'nun çetesine sokar. Çünkü burada eşkıyalığı öğrenecek, yetişecektir ama Mehmet'in gaddar Deli Durdu ile soygunlara katılması, gerçekte ikisi arasında bir karşılaştırma yaparak Mehmet'in dürüstlüğünü, mertliğini belirtmeye yarar. Zaten iki tür eşkıya vardır romanda. Soylu ve soysuz. Soysuz olanlar Deli Durdu, Kalaycı, Kara İbrahim. Köylüleri yıldırmak için Ali Ağa ve Safa Bey tarafından beslenen kanlı katillerdir. Bunlara karşılık soylu eşkıyaya tek örnek İnce Mehmet değildir. Ondan önce de Gizik Duran, Kürt Reşit, Cöddelek ve Koca Ahmet gibi fakir fukarayı kollayan, ağlara alet olmayan eşkıyalar gelmiştir ve bunların türküleri, menkıbeleri hala dilden dile dolaşır. Ne var ki İnce Mehmet bunlardan yine de farklıdır, çünkü yavaş yavaş bir reformcu, hatta devrimci hüviyeti kazanır. Eşkıya olmasına olur ama yazar ona eşkıyalık yaptırmaz. Kendi üç kişilik cetesini kurduktan sonra hiçbir soygun yaptığını görmeyiz. Bir kez iki kişinin yolunu keserlerse de adamcağızların yıllarca çalışarak biriktirdikleri parayı almaya vicdanları el vermez. Besbelli yazar, eşkıya Mehmet'in soyguncu, yol kesici yönünü hafifletmek, kişiliğinin ne de olsa hırsızlık sayılacak böyle bir davranışla kirlenmesini önlemek için özen göstermekte. Yalnız bir yerde anlatıcı Mehmet'in güzel giysilerinden söz ederken bunları soydukları bir tüccardan almış olduklarını söyler. İnce Mehmet zenginleri soyup fakirlere para dağıtacağı yerde köylüler aralarında para toplayıp ona yardım ederler. Her ihtiyacını karşılarlar. Gerçi İnce Mehmet'in ünü bütün çevreye yayılmıştır ama o bu ünü büyük soygunlar demek olan klasik anlamdaki eşkıyalık ile değil, ağalar ve onların vurucu gücü olarak iş gören soysuz eşkıyaya karşı köylüleri koruduğu ve tarlalarının ellerinden alınmasına engel olduğu için kazanmıştır. İnce Mehmet para dağıtmaz, adalet dağıtır. Yaşar Kemal, Çukurova'daki açgözlü ağaların köylülerin topraklarını ne gibi yollarla ele geçirdiklerini ve toprak dağılımı konusunda haksızlığı belirtmek istediği için İnce Mehmet'i bu haksızlığa baş kaldıran bir devrimciye dönüştürür.